Ayrım 5, sayfa 49. 6. Kör kütük sarhoş olan 3. Fan amca hoşnutsuz bir şekilde homurdanarak Şangvanların kapısına adım attı. Japonların eli kulağında, sizin eşek de tam zamanını buldu. Ne desem boş. Sizin eşeği benim at hakladı sonuçta. Ne ekersen onu biçersin. Zili çalan zili susturmalı da. Şangvan Şuxi, sende de ne yüz varmış ha? Sıçayım, nedir yüzünün hali böyle? Buraya ananın yüzü hürmetine geldim. Ananla ben, ha ha. Anan bana bir toynak makası yaptı. Yüzü ter içinde kalmış Şangvan Şuxi, durmadan geveleyen 3. Fan amcanın ardı sıra yürüdü. 3. Fan diye kükredi Şangvan Lü. Seni piç, yerel tanrımızı memnun etmek de ne zormuş. 3. Fan ayılır gibi yaparak 3. Fan geldi dedi. Yerde son nefesini verir gibi uzanmış eşeği görünce birden yarı ayılır gibi oldu. Aman tanrım, şunun haline bakın, beni niye daha önce çağırmadınız diyerek omuzundaki inek derisi elbisesini bir yana fırlattı. Eğilip eşeğin kulaklarını okşadı. Birkaç kez hafifçe karnına vurdu. Ardından eşeğin ardına geçip rahim kanalından dışarı çıkmış olan bacağı çekiştirdi. Sonra doğruldu. Başını yüzünü bir şekilde iki yana sallayarak artık çok geç, bitmiş bu. Geçen sene senin oğlan eşeği çiftleştirmeye getirdiğinde demiştim ona. Sizin eşek çok sıska diye. En iyisi onu kendi cinsiyle çiftleştirmekti. Ama sizin oğlan beni dinlemedi. İlla atla çiftleştirecekmiş. Benim o aygır at safkan Japon dölüdür. Onun bir toynağı bile sizin eşeğin kafasından büyük. Benim aygır sizinkinin üstüne çıkınca sizinki felç olmuş gibi hemen yere serildi. Sanki serçenin üzerine atlayan bir horoz. Benim aygır yine iyidir, ayarını bilir. Gözünü kapayıp işini gördü. Sanki başka bir atla işi pişiriyordu. Ay sıçayım ne oldu, doğurabildi mi sanki? Sizin eşekte katır doğuracak güç yok. Sadece eşek doğurabilir. Kendi gibi cılız eşekler dedi. 3. Fan diye araya girdi Şangvan Lü. Öfkeli bir sesle. Diyeceklerim bitti mi? Bitti bitti dedi. 3. Fan heybesini yerden alıp omzuna asarken yine sarhoş haline dönüp sendeleyerek kapıya doğru seyirdi. Şangvan Lü onu kolundan tutarak Fan böyle çekip gidecek misin dedi. 3. Fan yüzünde alaycı bir ifadeyle koca baldız, mutluluk malikanesinin kahyasının dediklerini duymadın mı? Köyde neredeyse adam kalmadı. Eşek mi daha önemli yoksa ben mi dedi. Şangvan Lü, Fan sana borçlanacağımdan mı korkuyorsun? İşte iki şişe içki ve bir vesile domuz kafası. Sana niye borçlanayım unutma. Bu evde kararları ben veririm dedi. 3. Fan baba oğul Şangvanlara bakıp gülerek onu biliyorum. Sen Çin'deki yaşlı kadınlar arasında türünün tek örneğisin. Kerpeten elli, balyoz sırtlı bir demirci ustası dedi. Şangvan Lü 3. Fan'ın sırtına vurup ananın ama 3 numara gitme burada bir değil iki yaşam söz konusu. Aygır senin oğlunsa bu eşekte gelinin sayılır. Karnındaki spada senin torunun. Elinden geleni ardına koyma. Yaşarsa sana minnettar olurum. Mükafatlandırırım da seni. Ölürse sana kızmam, kendi kör talihime yanarım dedi. 3. Fan huzursuz bir tavırla atla eşeği evlendirip ailem ilan ettin. Daha ne mi dememi istiyorsun? Deneyip göreceğiz. Bakalım bu yarı ölü eşeği yaşayanların dünyasına geri getirebilecek miyim dedi. Bu doğru. 3 numara Sima'nın deli saçmalıklarını dinleme. Japonlar gelip bizim de köyde ne yapsın? Şunu da bil. İyilik eden iyilik bulur. Hayaletler iyilik yapanın yolunu açar dedi Şangvan Lü. 3. Fan heybesini açıp içinden bir şişe parlak ve yağımsı bir şey çıkartarak bu bizim ailenin gizli tarifidir. Kuşaktan kuşağa aktarılan sihirli bir iksir özellikle ters doğum yapan hayvanlarda kullanılır. Eğer bu iksir işe yaramazsa Sun Wukong'u dipnot Çin edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Batı'ya yolculuğun ana karakterlerinden biri. 72 farklı insan, hayvan ve nesneye dönüşme yetisine sahip bu karakter Batı'da Maymun Kral adıyla bilinir. Sun Wukong dahi gelse eşeği iyileştiremez dedi. Ardından Shangguan Shuxi'ye dönüp beyim buraya gelip bana yardım etsene diye seslendi. Ben gelirim yardıma. O beceriksizin eli ayağına dolanır dedi Shangguan Lü. Shangguanların tavuğu yumurtlamadığı için horozu dövmüş dedi 3. Fan. 3 numaralı kardeş söveceksen adam gibi söv. Bin dereden su getirmene gerek yok dedi. Şangvan Fulu kızdın mı bana diye sordu 3. Fan. Atışmanın sırası değil. Söyle bakalım şimdi ne yapalım dedi Şangvan Lü. Eşeğin başını kaldırın ona iksirden içireceğim dedi 3. Fan. Şangvan Lü bacaklarını açtı tüm gücünü toplayıp eşeğin boynuna sarıldı. Ardından eşeğin başını havaya kaldırdı. Eşeğin başı sağa sola sallandı. Ardından burnundan ağır ağır solumaya başladı. Biraz daha yukarı kaldır dedi üçüncü fan yüksek sesle. Şanganlı kendini zorlayınca o da burnundan solumaya başladı. Üçüncü fan hoşnutsuz bir tavırla siz ikiniz öldünüz mü be diye seslendi baba oğul Şanguanlara. Baba oğul Şanguan bir hışım desteğe gelirken neredeyse eşeğin bacaklarına takılıp düşeceklerdi. Şanguanlı gözlerini belertti. Üçüncü fan başını sallamakla yetindi. Sonunda eşeğin başını yukarıya kaldırdılar. Eşeğin titreyen dudakları aralanınca dişleri çıktı ortaya. Üçüncü fan öküz boynuzundan yapılma bir huniyi eşeğin ağzına sokup şişedeki yeşil sıvıyı içine boca etti. Şanguanlı nefes nefese kaldı. Üçüncü fan piposunu çıkarıp içine tütün koydu. Çömeli piposunu yaktı. Pipodan derin bir nefes aldıktan sonra dumanı burnun deliklerinden dışarı üfledi. Konuşmasına şöyle devam etti. Japonlar ilçe merkezine girmiş. Kaymakam Zhang Weihan'ı öldürüp ailesindeki tüm kadınlara tecavüz etmişler. Bunu da Simalar mı söyledi diye sordu Şanguanlı. Hayır kan kardeşim söyledi. İlçenin doğu girişinin hemen dışında oturur dedi üçüncü fan. Gerçek haber 5 kilometrin öteye geçmez dedi Şanguanlı. Sima Ku hizmetkarları alıp köprüde ateş yaktırdı. Bu da mı yalan dedi Şanguan Shuxi. Şanguanlı öfkeli oğluna bağırarak senin ağzından da bir kere olsun şöyle doğru düzgün bir laf işitmedim. İşin gücün söylenti saçmalık ağzından düşmez. Seni duyan da erkek sanacak. Bir sürü çocuğun var. Baba olacaksın bir de. Boynunun üzerinde su kabağı mı taşıyorsun yoksa baş mı? Hiç düşünmez misiniz Japonların da herkes gibi ana babaları olduğunu? Bizim gibi sıradan halkla ne alıp veremedikleri olsun? Bize ne yapabilirler? Kaçmak mı? Bir mermiden daha hızlı koşabilir misiniz? Saklanmak mı? Nereye kadar saklanabiliriz? Dedi. Derslerini alan baba oğul Şanguanların ağızlarını açmaya cesareti yoktu. Sessizce öne eğdiler başlarını. Üçüncü fan piposunun küllerini silkeleyip durumu kurtarmaya çalışarak birkaç kere kuru kuru öksürdü. Ardından işte bizim ileri görüşlü koca baldız. Her şeyi daha olmadan gördü. Senin bu söylediklerini duyduktan sonra içim rahatladı. Doğru söylüyor, nereye kaçabiliriz? Nerede saklanabiliriz? Hadi biz kaçıp saklandık. Ya şu anıran eşekle benim aygır ne olacak? İkisi de daha büyük dünde. Nereye saklayayım onları? Hadi ilk günler güzel güzel saklandık. Ya 15 gün geçtikten sonra ne olacak? Anasının ama. Aman be, önce şu sıpayı çıkaralım da sonra yine konuşuruz dedi. İşte bunu doğru dedin diye cıvıldadı Şanguanlı neşe içinde. Üçüncü fan ceketini çıkarıp kemerini iyice sıktı. Sanki birazdan sahne alacak bir dövüş sanatı ustası gibi boğazını temizledi. Şanguanlı memnuniyetle başını sallayarak 3 numara işte bunu doğru dedin. Çok doğru söyledin 3 numara. İnsan ardından şanını, yaban kızı ardında sesini bırakır. Sıva bir dolsun sana fazladan bir şişe içki vereceğim. Davul çalıp adına metiyeler düzeceğim dedi. Üçüncü fan hep laf koca baldız. Sizin eşeğin benim atın sıpasını doğurması kimin fikriydi ki? Buna ne ekersen onu biçersin denir dedi. Eşeği ters çevirdi. Sıpanın bacağını çekiştirerek eşekçik sevgili gelinim cehennemin kapısında dikiliyorsun şimdi ama dişini sıkıp geçmen gerek buradan. Benim üçüncü fan babanın yüzünü kara çıkarma diye mırıldandı. Eşeğin başına fıça vurup beyler bir halatla kalın bir sopa bulun eşeği kaldıracağız. Burada yerde böyle yatarak doğramaz. Ayağa kaldırmamız gerek dedi. Baba oğul Şanguanlar Şanguanlı'ya baktılar. Üçüncü fanın dediğini yapın dedi Şanguanlı. Baba oğul Şanguanlar ipi ve sopayı getirdiler. Üçüncü fan ipi alıp eşeğin altından geçirdi. Ön bacaklarına bir düğüm attı. Eliyle sopayı işaret ederek sopayı içeri sokun dedi. Şanguanfulu sopayı ipin arasından geçirdi. Sen şu tarafa geç diye emretti üçüncü fan Şanguan Shoxi'ye. Eğilin ve sopayı omuzlarınızda kaldırın dedi üçüncü fan. Baba oğul Şanguanlar birbirlerine bakıp eğildi. Sopayı omuzlarına aldılar. Sopa omuzlarına baskı yapmaya başladı. Tamam dedi üçüncü fan. İşte böyle acele etmeyin. Kaldırın dediğimde yavaşça ayağa kalkın. Tek şansımız var. Eşek daha fazlasına dayanamaz. Bu eşek çoktan ayvayı yemiş. Koca baldız sen eşeğin ardına geçip sopayı tutacaksın. Sakın düşüreyim deme. Üçüncü fan eşeğin ardına geçip avuçlarını ovuşturdu. Değirmen taşının üstündeki gaz lambasını alıp avuçlarına biraz yağ döktü. Avuçlarını ovuşturup avuç içlerine doğru üfledi. Ardından bir elini eşeğin rahim kanalına sokunca eşeğin bacakları dövündü. Tüm kolunu omuzlarına kadar içeri sokunca yavru katırın mor toynağı yanağına yapıştı. Şanguanlı gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Dudakları seyirdi. Tamam dedi üçüncü fan yavaştan homurdanarak. Beyler, üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde tüm gücünüzü de kaldırın. Döneklik etmeyin sakın. Birlikte hareket etmeniz çok önemli, tamam mı? Diye konuşmasına devam ederken çenesini eşeğin sağrısına dayayıp elini sanki bir şey yakalamış gibi eşeğin rahim kanalına iyice soktu. Bir, iki, üç diye bağırdı. Baba oğul şanguanlar hey diye kükreyip çok nadir gösterdikleri erkeksi bir tavırla yerlerinden doğrulup şekle sopayı kaldırdı. Kara eşek kendini bir yana atıp ön bacaklarına tipiştirdi. Boynunu yukarı kaldırıp arka bacaklarını büktü. Üçüncü fanda sanki yere çömermiş gibi eşekle birlikte yuvarlandı. Yüzü görünmüyordu ama kaldırın, biraz daha yukarı kaldırın diye yüksek sesle bağırdığını duydular. Baba oğul şanguanlar ayakta durmak için parmak uçlarında büyük bir mücadele veriyorlardı. Şanguan Lü eşeğin altına girip sırtıyla eşeğin karnını destekledi. Eşek uzun uzun anırıp sonunda dört ayağı üzerine durdu. Tam bu sırada eşeğin rahim kanalından kan ve yapışkan sıvılarla kaplı büyük ve kaygan bir şey üçüncü fanın kolları arasına düştü. Ardından yere doğru kaydı. Üçüncü fan yavru kıtırın ağzındaki yapışkan sıvıyı temizledi. Bir bıçakla göbek bağını kesip bağın ucuna bir düğüm attı. Ardından onu temiz bir yere taşıdı. Kuru bir çaput alıp kıtırın üzerindeki yapışkan sıvıyı güzelce sildi. Gözleri yaşlarla dolu olan Şanguan Lü, yere göğe şükürler olsun, şükürler olsun sana üçüncü fan diye mırıldanmaya başladı. Yavru katır titreyip duran bacaklarıyla ayağa kalkmaya çalıştı ama hemen ardından yere düştü. Katırın parlak tüyleri ipek gibi pürüzsüzdü. Gül yaprağını andıran kırmızı mor dudakları vardı. Üçüncü fan katırın ayağa kalkmasına yardım ederken işte böyle sonuçta benim evin tohumu at benim oğlum. Bu ufaklıkta evet sen benim torunumsun. Ben senin dedenim. Koca baldız. Eşek kızıma biraz pirinç çorbası getir de içsin. Ölümün eşiğinden döndü dedi. 7. Şanguan Laidi peşinde kız kardeşleriyle daha birkaç adım atmıştı ki ardından garip kuş çığlıklarını andıran tiz sesler duydu. Başını yukarı kaldırıp bu garip kuş çığlıklarının nereden geldiğini çözmeye çalışırken birden ardındaki nehirden yeri göğü titreten büyük bir patlama sesi yayıldı. Kulakları çın çın çınladı. Başı bulutlanıp dönmeye başladı. Lime lime olmuş bir yayın balığı balığı süzülerek ayaklarının önüne düştü. Balığın turuncu kafasından kırmızı kan damlaları süzülüyor, uzun dokunaçları durmadan titriyordu. Bağırsakları sırtına yapışmıştı. Balık yere düşünce kızların üzerine sıcak ve çamurlu nehir suyu sıçrattı. Lady rüyadaymışçasına uyuşmuş bir tavırla kız kardeşlerine bakınca onların da kendine aynı ifadeyle baktıklarını gördü. Niyandi'nin saçında yük hayvanlarının geviş getirdikten sonra tükürdükleri gibi yapışkan bir ot parçası vardı. Şiyandi'nin yanaklarına 7-8 tane gümüş parlayan balık pulu yapışmıştı. Kızlardan onlarca adım uzaklığındaki nehrin ortasında siyah renkli bir girdap oluştu. Patlamanın etkisiyle havaya yükselen sıcak sular sesler çıkararak girdabın ortasına dökülüyordu. Suyun yüzeyinde ince bir sis tabakası süzülüyordu. Laidi hoş kokan bir barut kokusu aldı. Bir süre gözlerinin önünde olan manzarayı anlamaya çalıştı. Tam olarak anlamasa da içinde gittikçe kabaran bir rahatsızlık duyumsadı. Ağlamak istedi. Gözleri doldu. Gözlerinden birkaç damla yaş düştü yere. Niye ağlamaklı oldum şimdi? Ağlamadım ki. Öyleyse gözlerimden süzülen bu yaşlar da neyin nesi diye düşündü. Belki de bunlar gözyaşı değil dedi. Nehirden yüzüme sıçrayan sulardır. Kafasının iyice karıştığını hissetti. Gözlerinin önünde şöyle bir manzara karıştığını hissetti. Gözlerinin önünde şöyle bir manzara vardı. Pırıl pırıl parlayan bir köprü, çağıl çağıl akan çamurlu nehrin suyu, etrafa yayılmış fundalıklar, panik içinde uçuşan kırlangıçlar, tahta kuşlar gibi oldukları yere mıhlanmış kız kardeşleri. Bu karmaşık imgeler bir araya gelip zihninde karman çorman bir yumak oluşturdu. En küçük kız kardeşi Kuidi'nin dudaklarını büzüp gözlerini sımsıkı kapadığını gördü. Kızın yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Gün ışığı altında etrafa dağılmış, kurutulmuş bezelye taneleri gibi ince bir hışırtı sardı etraflarını. Sedin üzerindeki fundalıklardan sanki çalıların arasında gizlenmiş küçük yaratıkların çıkardığı hışırtılar yükseldi. Birkaç dakika önce gördüğü çalıların arasında saklanmış yeşil giysili adamdan hiçbir iz yoktu. Dalları yukarı işaret eden fundalıkların altın sikkeleri andıran yaprakları huşu içinde titreşti. Hala çalıların içindeler mi, oraya gizlenmiş ne yapıyorlar diye düşünürken birden çok uzak bir yerden şöyle seslenildiğini duydu. Kızlar hemen yere yatın, kızlar yere yatın. Bu sesin nereden geldiğini öğrenmek için bakışlarını rüzgar gibi dört bir yana gezdirdi. Beyninin derinliklerinde sanki bir yengeç geziniyordu. Başı çok ağrıdı. Gökten siyah ve parlak bir şeyin düştüğünü gördü. Taş köprünün doğru tarafından öküz beli kalınlığında bir su sütunu yükseldi. Sütun en yüksek noktasına vardığında sütunun başı sanki gümüşsü bir söğüt ağacıymış gibi dağılmaya başladı. Hemen ardından yayılan barut, çamur, kokuşmuş balık ve karides kokusu Laidi'nin burun deliklerine doluverdi. Kulakları yanmaya başladı. Hiçbir şey duymuyordu ama nehir gibi dört bir yana akan dev bir su dalgası gördüğünü sandı. Göz alıcı bir siyahlığı olan başka bir şey daha nehre düşünce nehrin üzerinde bir su sütunu daha oluştu. Kenarları köpek dişini andıran kıvrımlı mavi bir şey nehre çarptı. Eğilip o mavi şeyi almak isteyince parmak uçlarından ince ve sarı bir duman çıktı. Tüm vücudu ani ve keskin bir acıyla sarsıldı. Birden dış dünyanın gürültüsünü duymaya başladı. Elindeki ağrı sanki kulak tıkıcı varmış da tıkaç birden çıkarılmış gibi kulaklarına hücum etti. Nehir gürül gürül akıyordu. Nehrin üzerinde bir duman tabakası vardı. Havada patlama sesleri yankılandı. Altı kız kardeşinin üçü ağlayıp sızlanmaya başladı. Diğer üçü ise elleriyle kulaklarını kapayıp yere uzandılar. Başlarını kuma gömüp saklandıklarını sanan ama kuyruklu kıçları açıkta kalan o aptal ve tuhaf kuşlar gibi kalçalarını yukarı kaldırdılar. Kızlar, fundalıkların arasından birinin yüksek sesle kendilerine doğru seslendiğini duydu. Yere yatın, eğilin, bu tarafa doğru sürünün. Hemen yere yatıp fundalıklardan gelen sesin sahibini aramaya koyuldu. Sonunda kırmızı bir söğüt ağacının kıvrak dalları arasından ona el sallayan o kara yüzlü, beyaz dişli yabancı adamı gördü. Adam şöyle bağırıyordu. Çabuk olun, bu tarafa gelin. Karmakarışık kafasında birden bir çatlak oluştu ve içine parlak gün ışığı nüfuz etti. Bir kişneme sesi duydu. Ardına dönünce yeleleri alev gibi dikilmiş altın sarısı bir tayın taş köprünün güney girişinden köprüye doğru dört nala koştuğunu gördü. Bu güzel tayın yuları yoktu. Gençlik ve çocukluk arasında sıkışmış, haylaz, hayat dolu, hayatının baharında ve bunun tadını çıkaran bir taydı. Bu tay mutluluk malikanesine aitti. Üçüncü Fan'ın Japon aygırının oğullarından biriydi. Üçüncü Fan onu kendi oğlu gibi severdi. Başka bir deyişle bu altın sarısı tay üçüncü Fan'ın torunuydu. Laidi bu tayı bilir ve çok severdi. Bu tay sık sık Hutong'un içinde koşturup Sun Hala'nın kara köpeklerini deli ederdi. Tay köprünün ortasına varınca sanki köprünün üstündeki balyalar yolunu kesmiş ya da balyaların üzerine silmiş içki kokusundan sarhoş olmuş gibi birden durdu. Başını eğip dikkatle balyaları süzdü. Şimdi aklından ne geçiyor acaba diye düşündü Laidi. Havaya keskin ve acı bir çığlık yayıldı. Köprünün üzerinde erimiş demirden çok daha göz alıcı bir patlama oldu. Sanki çok uzak ve çok yüksek bir yerden gök gürültüsünü andıran bir ses geliyordu. Tay birden Lady'nin gözleri önünde paramparça oldu. Tayın yarısı yanmış, tüyleri kömürleşmiş, bacaklarından biri çalıların üzerine düştü. Lady'nin midesi bulandı. Ekşi ve acı bir sıvı midesinden boğazına doğru hücum etti. Zihni birden aydınlandı, artık biliyordu. Tayın kopmuş bacağında ölümü gördü. Bu bacak ölümün ona nasıl bir şey olduğunu gösterdi. Korku seli birden kıyılarına vurunca elleri ve ayakları titremeye, dişleri birbirine vurmaya başladı. Ayağa kalkıp kız kardeşlerini çalıların içine doğru sürükledi. Altı kız kardeşi Laidi'nin etrafını sarınca sanki bir baş sarımsağın dişleriymiş gibi sımsıkı birbirlerine sarıldılar. Laidi o boğuk ve tanıdık sesin bir şeyler söylediğini yine duydu. Ama ses gürül gürül akan nehrin çağıltısında kaynayıp gitti. En küçük kız kardeşine sımsıkı sarılınca kızın yüzündeki kömür gibi yanan kavurucu sıcaklığı duyumsadı. Nehrin yüzeyi kısa bir süre sakinleşince üzerindeki dumanlar yavaş yavaş dağılmaya başladı. O keskin ve acı çığlıklar atan siyah şeyler arkalarında uzun siyah kuyruklarını sürüyerek taşkın ejderha nehrinin setinin üzerinden geçip köyün içine düştü. Birbiri ardına gök gürültüsünü andıran patlamalar duyuldu. Köyün içinden belli belirsiz kadın çığlıkları ve yıkılan yapıların sesleri duyulmaya başladı. Nehrin karşısındaki kıyıda kimse yoktu. Sadece yalnız başına dikilen yaşlı akasya ağacı ayakta duruyordu. Akasya ağacının altında nehre yakın duran, dalları nehre değen söğüt ağaçları vardı. Bu tuhaf ve ürkütücü şeyler nereden geliyor acaba diye inatla düşünmeye devam etti. Ay ya ya ya diye inleyen boğuk bir erkek sesi düşünmesini engelledi. Dallar arasından mutluluk malikanesinin kahya yardımcısı Simaku'nun bisikletiyle köprüyü geçtiğini gördü. Neden köprüye çıktı ki? Tay için gelmiş olmalı diye düşündü. Ama Simaku bir eliyle bisikletin gidonunu, diğer eliyle de alev alev yanan bir meşaleyi tutuyordu. Tay için gelmediği kesindi. Mutluluk malikanesinin o güzel tayı paramparça olmuş, eti ve kanı birbirine karışmış bir halde köprünün üzerinde duruyor, tayın kanı nehri kızla boyuyordu. Simaku frene basıp elindeki meşaleyi köprünün ortasında duran içkiyle ıslatılmış balyaların üzerine fırlattı. Birden parlayan mavi bir alev hızla yükselip etrafa yayılmaya başladı. Simaku ardına döndü. Aceleden bisikletine binemedi. Bisikletini iterek koşar adım oradan uzaklaştı. Mavi alevler adamın ardı sıra yürüdü. Simaku'nun ağzından ay ya ya ya diye tuhaf bir çığlık çıktı. Bom diye bir patlama sesi Simaku'nun başındaki geniş kenarlı hasır şapkayı kuş gibi uçurup köprünün altına sürükledi. Simaku bisikletini bir kenara fırlatıp eğilmeye çalıştı, sendeledi, bir köpek gibi köprünün üzerine uzandı. Bom, bom, bom. Havai fişeği andıran bir dizi patlama duyuldu. Simaku gövdesini köprüye iyice bastırdı. Büyük bir kertenkele gibi sürünmeye başladı. Göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboldu. Patlama sesleri de kesildi. Köprünün tamamını mavi alevler kapladı. Köprünün ortasındaki ateş diğerlerinden daha yükseğe çıkıyor ama hemen hemen hiç duman çıkarmıyordu. Köprünün altındaki sular maviye döndü. Sıcak hava dalgası üzerine hücum edince Laidi güçlükle nefes aldı. Göğsü daraldı, burun delikleri kuru ve sıcaktı. Sıcak hava dalgası rüzgara çevirip sıcak sıcak esmeye başladı. Çalılar sanki terliyormuş gibi nem içinde kaldı. Ağaç yaprakları kıvrılıp solmaya başladı. Bu sırada Simaku'nun bendin ardından şöyle bağırdığını duydu. Size cüce Japonlar, bacılarınızı sikeyim. Marco Polo Köprüsü'nden, dipnot, Pekin'de yer alan taş köprünün adı Luguo Köprüsü'dür. Marco Polo, Çin gezisi sırasında bu köprüyü ziyaret etmiş ve ondan övgüyle söz etmiştir. Bu yüzden batıda Marco Polo Köprüsü diye anılır. Köprü, 2. Çin-Japon Savaşı'nın başlangıç noktasıdır. Geçtiniz ama benim kızgın ejderha köprümden geçemeyeceksiniz. Simaku sövmesini bitirdikten sonra şok şöyle kahkahalar attı. Ah ha ha ha, ah ha ha ha, ah ha ha ha. Simaku'nun kahkahası daha bitmeden nehrin karşı tarafındaki setin üzerinde bir dizi sarı şapka giymiş insan belirdi. Ardından belden yukarıları sarı üniformalar içinde olan insanlarla at başları belirdi. Setin üzerine iri atlara binen birkaç düzine adam çıktı. Aralarında 100 metre mesafe olmasına rağmen Laidi bu atların 3. Fan amcanın aygırlarıyla aynı soydan geldiğini hemen fark etti. Japon şeytanları. Japon şeytanları geldi. Japon şeytanları sonunda geldi. Japon süvarileri atlarını mavi alevlerle kaplanmış taş köprüyle değil de setin kıyılarından aşağı doğru sürdüler. Birkaç düzine at göz açıp kapamadan birbirlerine çarparak setin aşağısına vardı. Japonlar homurtular eşliğinde bağırıp çağrışarak atlarsa öfkeyle burunlarından soluyarak nehre girdi. Nehir atların bacaklarını hemen suyun altında bıraktı. Atların karınları suyun yüzeyine değiyordu. Japonlar atların üzerine başları ve omuzları dik ama rahat bir pozisyonda oturuyordu. Yüzlerine vuran gün ışığı yüzlerini öyle parlatıyordu ki burunlarını ve gözlerini seçmek olanaksızdı. Atlar sanki yarışta dört nala koşacakmış gibi başlarını yukarıya kaldırmıştı ama koşmaların imkanı yoktu. Yoğun bir şurubu andıran nehir suyu yapışkan ve tatlı bir koku salıyordu. Suda güçlükle ilerlemeye çalışan atlar nehirde mavi dalgalar oluşturdu. Laidi bu mavi dalgaları atların karınları yalayan mavi alevlere benzetti. Atlar bu yüzden kocaman ve ağır başlarını durmadan yukarıya kaldırıyor, durmadan ilerlemeye çalışıyor ve kuyruklarını suyun üzerinde tutmaya çalışıyorlardı. Atların üzerindeki Japonlar da bir yükselip bir alçalıyordu. Süvariler iki elleriyle dizginleri tutuyor, üzengileri sımsıkı bastırarak bacaklarını V şeklinde açmış bir halde ilerliyorlardı. Laidi, kestane kırmızısı bir atın nehrin ortasında durduğunu, kuyruğunu havaya dikip sıçmaya başladığını gördü. Atın üzerindeki Japon topuklarıyla atın karnına vurdu huzursuzca. Ama at yerinden kıpırdamadı. Başını sağa sola sallayıp dizginlerini oynattı. "Kardeşlerim, saldırıya geçin," diye bir kükreme duydu. Laidi soldaki çığlıktan. Ardından bir ipeğin yırtılmasını andıran sessiz bir çığlık duyuldu. Bunu bir canlı, bir donuk, bir ağır, bir hafif silah sesleri izledi. Üzerinden beyaz dumanlar çıkan siyah bir şey tok bir sesle nehre düşünce suyun yüzeyinde bir su sütunu oluştu yine. Kestane kırmızısı atın üzerindeki Japon tuhaf bir şekilde öne atıldı, ardından geriye yaylandı. Geriye yaylanırken kalın ve kısa kolları havada tuhaf hareketler yaptı. Göğsünden sıcak ve siyah renkli kanlar fışkırdı. Kan atın başına sıçradı. Nehri siyaha boyadı. At şahlanınca çamura bulanmış ön bacaklarıyla geniş ve parlak göğsü çıktı ortaya. At ön toynaklarını tekrar suyun içine soktuğunda Japon askeri atın sağrısında yüzü göğe bakan bir halde asılı kaldı. Siyah bir ata binen başka bir Japon askeri baş üstü suya daldı. Mavi bir atın üstündeki bir diğer Japon askeri eyerden fırlayınca iki kolunu atın boynuna dolayıp öylece asılı kaldı. Şapkasız başını atın boynuna dayadı, kulaklarından nehre doğru kan süzülüyordu. Nehrin içinde büyük bir karmaşa yaşanıyordu. Binicisiz kalan atlar huzursuzca kişneyip sağa sola dönmeye başladı. Kıyıya çıkmak için büyük bir mücadele veriyorlardı. Geriye kalan tüm Japon askerleri eyerleri üzerine sinip bacaklarını atların karınlarına sıkıca kenetlediler. Göğüslerinde asılı olan parlak karabinalarıyla çalılığa nişan alıp ateş etmeye başladılar. Birkaç düzine at burunlarından öfkeyle soluyarak tüm güçleriyle kıyıya çıkmaya çalışıyordu. Kıyıya çıkan atların karınlarından su damlıyordu. Toynakları mor bir çamur tabakasıyla kaplıydı. Kuyrukları nehrin ortasına kadar ulaşan parlak ve uzun ipek demetleri çeker gibiydi. Üzerinde solgun yüzlü bir Japon askeri olan alnı beyaz akmalı bir doru at, sedin üstünden aşağı atladı. Atın hantal toynakları kıyının sığ kesimine tok bir ses çıkararak çarptı. Atın üzerindeki Japon askeri gözlerini kısıp dişlerini sıktı. Sol eliyle atın sağrısına vurdu. Sağ elindeki gümüş gibi parlayan süvari kılıcını havada savurarak çalılara doğru hücum etti. Shanguan Lady askerin burnundan damlayan ter damlalarını ve atın kalın kirpiklerini çok net bir şekilde görebiliyordu. Atın burnundan çıkan soluğunu duydu. Atın ekşi ekşi kokan ter kokusunu aldı. Birden doğru atın alnından kırmızı dumanlar yükseldi. Yorulmuş bacakları kasıldı. Pürüzsüz derisinden sayılamayacak kadar çok kırışıklık oluştu. Atın bacakları birden çözülüverince atın sırtından inmeye fırsat bulamayan Japon askeri de atıyla birlikte çalılıklara yuvarlandı. Japon süvarileri nehir kıyısı boyunca doğuya, Shanguan Lady ve kız kardeşlerinin ayakkabılarını bıraktığı yere doğru ilerledi. Atlarını dizginleyip çalıları yararak sete tırmandılar. Lady uzun süre onlara bakındı ama süvariler iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Ardından kıyıya uzanmış doğru atın ölüsüne baktı. Atın geniş alnı kara kan ve çamura bulanmıştı. At büyük mavi gözlerinde üzgün bir ifadeyle mavi gökyüzüne bakıyordu. O solgun yüzlü Japon askerinin vücudunun yarısı atın altında kalmıştı. Yüzüstü bir şekilde çamura uzanmış olan askerin boynu tuhaf bir açıyla çarpılmıştı. Üzerinde kan lekesinden eser olmayan bembeyaz elini sanki bir şey yakalamak ister gibi suya doğru uzatmıştı. Kıyının pürüzsüz ve kaygan çamuru sabahın erken saatlerinde atların toynakları altında ezildi. Nehrin ortasında beyaz bir atın cesedi yan yatmış bir şekilde yavaş yavaş nehrin akıntısında süzülüyordu. Sonra ters döndü. Karnı yukarı bakınca kilden bir testi kılınında toynakları olan dört bacağı ürkütücü bir şekilde yukarıya doğru dikildi. Nehir göz açıp kapayıncaya kadar çağıldamaya başladı. Ve atın bacakları suyun içinde kaybolup yeniden göğe doğru uzanmak için bir sonraki fırsatı beklemeye başladı. Shanguan Lady'nin üzerinde büyük bir etki bırakan o kestane kırmızısı at üzerinde çoktan ölmüş olan birincisini taşıyarak akıntıyla birlikte nehir aşağılarına doğru sürüklenmişti. Shanguan Lady birden bu atın 3. Fan amcanın evine o aygırı bulmaya gittiğini düşündü. Bu kestane kırmızısı at bir kısraktı ve 3. Fan amcanın aygırının uzun süredir ayrı olan eşi olmalıydı. Shanguan Lady bundan adı gibi emindi. Taş köprünün üzerindeki yangın devam ediyordu. Köprünün ortasındaki balyalardan yoğun beyaz dumanlar çıkaran sarı alevler yükseliyordu. Köprünün yeşil zemini bel verirken gıcırdıyor, inliyor ve sızlanıyordu. Yanan köprü Lady'ye acı içinde kıvranan büyük bir yılanı çağrıştırdı. Uçup buradan kurtulmak istiyordu ama başı ve kuyruğundan olduğu yere mıhlanmış gibiydi. Zavallı köprü diye düşündü üzgünce. Zavallı Alman yapımı sedan bisiklet. Gavami Kuzey diyor bucağının gördüğü tek modern makine. Şimdi yanan bir hurda yığınına döndü. Barut, lastik, kan ve çamur kokusu zaten sıcak olan havayı hem daha ağır hem de daha yapışkan bir hale getirdi. bu havayı soluyan Laidi içinin bu pis havayla dolduğunu ve neredeyse patlamak üzere olduğunu hissetti. Daha da kötüsü, kızların önünde duran yanmış çalıların üzerinde bir yağ tabakası oluşmuştu ve kıvılcımlar saçan bir sıcak hava dalgası üzerlerine doğru geliyordu. Çatırdayan kıvılcımlar çalıları her an tutuşturabilirdi. Puidi'yi kucağına alıp çalılardan uzaklaşmaları için kız kardeşlerine seslendi. Sete varınca kız kardeşlerini saydı, hepsi yanındaydı. Yüzleri kirlenmiş ve yalınayaktılar. Gözleri boş boş bakıyordu. Beyaz kulak memeleri ateşten kavrulmuş gibi kızarmıştı. Kız kardeşleri setin aşağısındaki terk edilmiş bir alana doğru sürükledi. Söylentiye göre burası eskiden Hui. Dipnot. Huiler ya da Huizu, Çin'in İslam dinine bağlı etnik gruplarından biri. Hui kadınlarının oturduğu bir bölgeymiş. Şimdi harabeye dönmüş alanı yabani susamlar ve pıtraklar kaplamıştı. Susamların arasına dalınca ayak bağıyla bağlanmış ayaklarının hamur gibi yumuşadığını hissetti. Ayakları ısırgan otuna basmış gibi acıdı. Kız kardeşleri yürürken durmadan tökezliyor ve iki gözü iki çeşme ağlayıp şikayet ediyorlardı. Sonunda malları içine çöküp birbirlerine sarılarak oturdular. Kız kardeşlerinin hepsi yüzlerini ablalarının eteğine gömdü. Shangguan Lady başını yukarı kaldırıp gözlerini korkuyla setin üzerindeki öfkeli yangına dikti. Daha önce gördüğü yeşiller giymiş adamların hayaletler gibi uluyarak ateş denizinden fırladıklarını gördü. Adamların üniformaları yanıyordu. O tanıdık sesin şöyle bağırdığını duydu. Yere yatıp yuvarlanın, yere yatıp yuvarlanın. O bağıran tanıdık sesin sahibi yere yatıp yuvarlanan ilk kişi oldu. Bir ateş topu gibi setin aşağısına doğru yuvarlandı. Onun ardından onlarca ateş topu daha yuvarlandı. Ateş söndükten sonra üzerlerinden yeşil dumanlar çıkmaya başladı. Aslında yeşim taşı yeşili ve saklandıkları fundalıklarla aynı renkte olan güzel üniformaları bir anda o göz alıcılıklarını kaybedip üzerlerine yapışan kuzgun karısı paçavralara dönüştü. Yerde yuvarlanma emrine kulak asmayan bir adam ateşler içinde avaz avaz bağırarak öne doğru koşturdu. Kızların susmaları arasında saklandıkları yere geldi. Orada içi pis suyla dolu, içinde kırmızı sapları ağaç gövdesi kalınlığında, geniş yaprakları kaz tüyü sarısı renginde ve pembe tomurcukları pamuk yumuşaklığında olan yabani otların ve su bitkilerinin olduğu bir çukur vardı. Tüm vücudu ateş almış olan adam kendini çukura atınca su dört bir yana sıçradı. Ardından kuyruğu daha yeni düşmüş olan bir kurbağa yavrusu ordusu fırladı. Çukurun yanından saklandıkları su bitkilerinin arasından. Beyaz yumurtalarını su bitkilerinin üzerine bırakmakta olan pembe kelebekler uçuşup gün ışığında sanki sıcaktan erimiş gibi birden gözden kayboldular. Üzerindeki ateşi söndüren adamın tüm bedeni kömür karasına dönmüştü. Başına ve yüzüne parlak çamur topakları yapışmıştı. Yanağında kımıl kımıl kımıldayan küçük bir solucan vardı. Adamın burnu ve gözleri seçilemiyordu. Sadece ağzı görülüyordu. Acıyla, "Anam, canım anam, acıdan öleceğim," diye bağırdı. Ağzından altın sarısı bir çöpçü balığı çıktı. Çukurun dibinde kıvranırken düştüğü çamurun içinde yıllardır dışarı çıkmayı bekleyen pis kokular havaya karıştı. Üzerlerindeki ateşi söndürülmüş olan adamlar şimdi yere uzanmış bir halde inliyor ve durmadan sövüp sayıyorlardı. Tüfekleri ve sopalarını yere fırlatmışlardı. Elinde silah olan tek kişi o zayıf ve kara yüzlü adamdı. Endişeli bir sesle diğerlerine şunları söyledi. "Kardeşlerim, toparlanın. Hemen, Japonlar gelmeden buradan ayrılmalıyız." Ateşten kavrulmuş yaralı adamlar sanki onu duymamış gibi yerde uzanmaya devam ettiler. İçlerinden ikisi titreyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Sendeleyerek birkaç adım atınca yeniden yere devrildiler. "Kardeşlerim, buradan hemen ayrılmalıyız," diye bağırmaya devam etti kara yüzlü adam. Hemen yanında yerde yatan birinin kıçını tekmelerken, kıçına tekme yiyen adam yerde birkaç adım süründü. Dizlerinin üzerinde ayağa kalkmak için büyük bir mücadele verirken, "Komutanım, gözlerim bir şey görmüyor," diye ağlamaya başladı. Shangguan Lady sonunda o kara yüzlü adamın komutan olduğunu öğrendi. Komutanın endişeyle, "Kardeşlerim, Japon şeytanlarının eli kulağında, hazırlıklı olmalıyız," dediğini duydu. Shangguan Lady doğudan setin en yüksek yerinden 20 kadar Japon süvarisinin iki kola ayrılmış bir şekilde sanki bir sel gibi üzerlerine doğru geldiğini gördü. Japon süvarileri önlerine çıkan alevlere rağmen sıkı bir nizam içinde ilerliyorlardı. Atlar bir keşif kolu gibi başlarını sağa sola çevirip küçük adımlarla birbiri ardında tırsa geçti. Chen ailesi Hutong'una vardıklarında başı çeken at Set'in aşağısına doğru seyirtti. Diğer atlar da onu takip etti. Set'in yakınlarında bulunan geniş ve boş bir araziye girdiklerinde (parantez içinde) bu arazi Sima ailesinin etkilerini kurumaya bıraktığı altın sarısı kumlarla kaplı sert ve düz bir harman yeriydi. Hızlarını artırdılar. Atlar büyük adımlarla bir sıra halinde dört mila koşmaya başladı. Japon askerleri göz kamaştıran dar ve uzun kılıçlarını havaya kaldırıp naralar atarak kasırga gibi düşmanların üzerini kesti. Komutan silahını kaldırıp Japon süvarilerinin geldiği yöne doğrulttu. Nişan almadan rastgele bir el ateş etti. Namlunun ucundan ince beyaz bir duman çıktı. Ardından silahını bir kenara fırlatıp topallayan bacağıyla Shangguan kız kardeşlerinin saklandıkları yere doğru sendeleyerek koşmaya başladı. Kayısı sarısı bir at komutanın yanından geçerken atın üzerindeki Japon yana yatıp kılıcını hızla komutanın başına doğru savurdu. Komutan kendini öne doğru atınca kılıç başını sıyırdı ama sol omzundan bir et parçasını kopardı. Kopan et parçası havada süzülüp yere düştü. Laidi o yumruk büyüklüğündeki et parçasının derisi yüzülmüş bir kurbağa gibi yerde sıçradığını gördü. Komutan acıyla inleyip yerde kıvranmaya başladı. Yerde yuvarlanıp öne doğru birkaç tur attı. Ardından dev pıtrakların yanına uzanıp bir süre hareketsiz kaldı. Kayısı sarısı atın üzerindeki Japon askeri atını döndürüp elinden büyük bir kılıç tutan uzun boylu başka bir adama doğru saldırıya geçti. Adamın tüm yüzünden korku okunuyordu. Elindeki kılıcı güçsüz bir şekilde atın kafasını kesecekmiş gibi havaya kaldırdı ama atın ön toynakları altında yere serildi. Japon askeri adam daha ayağa kalkmadan atın üzerinden eğilip kılıcıyla adamın başını ikiye ayırdı. Adamın beyninden sıçrayan beyaz sıvılar Japon askerlerinin pantolonuna yapıştı. Bu sırada yanan çalılardan kendilerini zor atan onlarca adam gözü açıp kapamadan kendilerini sonsuza kadar huzur içinde yerde yatar halde buldu. Çıldırmış bir coşku içinde olan Japonlar atlarını cesetlerin üzerine sürüp cesetleri atlarının toynaklarıyla ezdi. Bu sırada köyün batısında seyrek çam ağaçlarının bulunduğu bir ormandan başka bir süvari birliği dört nala geliyordu. Süvarilerin arkasında haki üniformalar içinde bir piyade birliği vardı. Birleşen iki süvari birliği kuzey-güney karayoluna sapıp köye doğru ilerlemeye koyuldu. Miğfer giymiş piyadeler, ellerinde tüfekler, süvari birliğiyle birlikte bir kovan arı sürüsü gibi köye girdi. Setin üzerindeki ateş sönünce küme küme siyah dumanlar göğe doğru yükseldi. Laidi, setin olduğu yerde sadece bir siyahlık görebiliyordu. Parçalanmış çalılardan hoş bir yanık kokusu geliyordu. Sayısız sinek, sanki gökten düşer gibi bir anda atların toynakları altında ezilmiş olan cesetlerin, yerdeki kirli kan birikintilerinin, bitkilerin sap ve yaprakların üzerine ve de komutanın gövdesine üşüşüverdi. Sinekler sanki Laidi'nin gördüğü her şeyin üzerine konuyordu. Gözleri boş boş bakıyordu. Göz kapakları yapış yapıştı. Gözlerinin önünde şimdiye kadar hiç görmediği çok tuhaf ve belli belirsiz bir manzara vardı. Kendi başlarına seyiren kopmuş at bacakları, başlarına bıçak saplanmış atlar, bacakların arasından devasa kamışları sarkan çıplak adamlar, yumurtlayan tavuğun gıdaklaması gibi açılmış ağızlarıyla yerde yuvarlanan insan başları ve ince bacaklarıyla gözlerinin önündeki susamların arasında sıçrayıp duran küçük balıklar. Onu en çok şaşırtan da şu oldu. Çoktan öldüğünü sandığı komutan yavaş yavaş sürünmeye başladı. Dizleri üzerinde emekler gibi yürüyordu. Omuzundan kopan et parçasını eline alıp güzelce düzleştirdikten sonra omuzundaki yaranın üzerine koydu. Ama et parçası elini çeker çekmez omuzundan aşağı atlayıp çalıların arasına girdi. Et parçasını yakalayıp defalarca etin artık yaşamadığına karar verinceye kadar yere çarptı. Ardından üniformasından bir parça kumaş koparıp et parçasını sıkıca sardı. Ayrım sonu sayfa 70.